Ayrım 7. Aşkın gözyaşları. Hamuş. Ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 81. Şems, İsfahan'da. Aşkı olmayanın miraca yükselmesine imkan yoktur. Kendisini göstermek isteyen şey, ben değil, henüz benliğini tanımayan cismidir. Yerde gezenin ayağı su toplar, gökte gezenin gönlü ise renksiz kanla dolup taşar. Birkaç gün sonra gençliğinin uzun bir döneminin geçtiği Isfahan'a gelmişti. İkindi namazını kılmak için Horasan taşları ile yapılmış mescide doğru ilerledi. Şadırvanda iki derviş kendi aralarında sohbet ediyordu. Birbirleriyle son derece saygılı fakat zaman zaman iğneleyici ve nükteli konuşuyorlardı. Şems abdestini tazeledikten sonra ezan vaktine kadar bir ağacın altında dinlenmeye çekildi. Şadırvan başındaki iki derviş, gelen yabancıyı sanki yıllar önce görmüş olduklarını sandılar. Onun yanına yaklaşarak, "Esselamu aleyküm ey derviş" diye selam verdiler. Ve "Aleyküm selam derviş, nereden gelip nereye gidersiniz?" "Eres meclisinden gelip vuslata ermeye gideriz. Yolunuz uzun ve meşakkatli görünür." Yolu bildikten sonra önümüz çöl olmuş ne çıkar? Emeli ihmal etmek, ameli devam etmek gerek. Doğrudur, emeller çoğaldıkça elemler de artar. Çok garip, siz bu feracenizi niçin böyle uzun uzun giyersiniz? Yolu uzun olanın yolluğu da uzun olmalı. Yeri geldiğinde seccade, yeri geldiğinde sarındığı yorgan olmalı. Güzel söyledin, peki geçiminiz nasıldır? Gençler, siz benim meşgalemi bırakın da şu soruma cevap verin. Allah size nimetlerinden verince ne ilersiniz? Verdikçe şükrederiz, vermedikçe sabrederiz. Peki siz ne yaparsınız? Biz verdikçe dağıtırız, vermedikçe şükrederiz. Gençsiniz, dervişlik yolundasınız. O halde bu dünyadan ne bekliyorsunuz? Allah bilir ya, bir makam ve mevki verilirse kabul ederiz. Tut ki sizi İsfahan'a vali yaptık. Ne yaparsınız? Şam'da emir olsa daha iyi olmaz mı? Sizi Şam emiri ilan ettik şimdi. Başka ne olmak istersiniz? Diyarı Rum'u, o da olmazsa Mekke emiri olmak isteriz. Pek münasip dediniz, tut ki sizi Mekke emiri yaptık. Ya bundan sonra? Bundan sonraki makam halifelik makamdır. Ona erişmenin mümkünü yok gayrı. Yani Mekke emirinden sonrası yok. Sizin yıllar sonra ulaşacağınız mertebeye ben şimdi ulaştım gayrı. Ben bir hiçim, hiç. Ezanın başlaması ile Şems önde, meraklı ve şaşkın genç dervişler arkasında mescide girdiler. Namaz sonrası o iki genç, Şems'i avlu kapısının önünde bekliyorlardı. Şems onların yanına varmak üzereyken, sokağın başında bir tellal, yüksek sesle halka şöyle seslendi. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehrimize uzak diyardan bir pir-i fani gelmiştir. Bilge ve veli kişidir. Ahaliye, Allah'ın ispatı için tam 100 tane delil getireceğini iddia eder. Gelin dinleyin. Özü sözü doğru, bu bilge hak aşığını dinleyin. Ders alın, öğrenin. Allah'ın varlığına delil 100 örneği dinleyin. Dervişlerden yüzü yuvarlak, gözleri ela olanı sordu. Verdiği cevaplar hikmetli, sorduğu sorular hikmetli olan, duydun tellalın dediklerini, eh buna ne dersin ey Allah'ın kulu, hakikaten sende de 100 delil var mıdır? Tuhaf şey, demek ki adamın bu kadar şüphesi varmış ki üşenmemiş 100 tane delil arayıp bulmuş. Peki senin delilin nedir? Delile ispata gerek yoktur. Mutlaka delil istersen ve eğer ilmine de güveniyorsan oraya müracaat eyle. İlminiz ne mertebededir? İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir. Nasıl dua edersiniz? Gönüller açılınca ellerin ne hükmü kalır? Bu kainat hakkında ne düşünürsünüz? Bir kitabullah-ı azamdır teraser kainat. Hangi harfi yoklasam manası Allah çıkar. Şems ve dervişlerin hararetli konuşmalarını uzaktan izleyen birkaç derviş, müsaade isteyip sohbete dahil olmak istediler. Şimdi hep birlikte konuşuyorlar, bir yandan da yavaş adımlarla çarşıda geziniyorlardı. Haram ve helal hakkındaki düşünceniz nedir acep? Bizim değil harama el sürmeye, helalden bile vazgeçtiğimiz anlar çoktur. Şems'i dinledikçe sır dolu bu adamın kendi hocalarına benzemeyip derin bir aşk ereni olduğunu, çok farklı ve etkileyici bir mürşit olduğunu fark eden gençler, ayaküstü veya yürüyerek konuşmak yerine bir şerbetçiye oturup hasbihal etmek istediler. Hasırın üzerine hep beraber diz çöktüler. Şimdi bu görünüşü meczup, kıyafeti tuhaf, sözleri inci mercan adamı dinlemeye, daha doğrusu onunla serinlemeye hazırdılar. Şems, Sufiler mesel ve menkıbeyi çok sever. Gelin size bir hikaye anlatayım. Vakti zamanında uzak diyarlardan birinde bir Allah dostu yaşarmış. Yanıp yakılır, padişah saraylarda oturur, keyif sürerken, ben bu fakir halimi kime anlatayım? Bu reva mıdır? Bu adalet midir? Diye söylenip dururmuş. Halinden niye şikayet eder ki? Evet, şikayeti o kadar artmış ve sesini o denli yükseltmiş ki, itirazları padişahın kulağına kadar gitmiş. Tez bu adamı bulup huzuruma getirin diye ferman buyurmuş padişah. Eyvah, adamın kellesi uçacak. Uzatmayalım, adamı apar topar huzura çıkarmışlar. Padişah sormuş, bire ahmak adam, sen neden halinden şikayet edersin? Adamcağız boynunu büküp cevap vermiş. Padişahım, benim hayatta şu dayanacak değneğimden başka hiçbir şeyim yoktur. Sen zevki sefa içinde yer içersin. Ben buna itiraz ediyor, bunun için şikayet ediyorum. Padişah şaşmış bu işe, adama tekrar sormuş. Aklın başında mı bire adam? Şu elindeki tahtadan başka bir şeyin yok mudur? Hayır yoktur demiş zavallı fakir. Padişah düşünmüş, taşınmış, şöyle bir çözüm önermiş adama. Yoksa kızını mı verecek fakire? Ne gezer, padişahın teklifi çok basitmiş. Padişah öldüğü zaman bizim fakir onun mezarı başında sabaha kadar bekleyecek. Eğer korkmadan sabahı ederse kendisine sarayın bütün hazineleri açılacakmış. Hemen kabul etsin, bir gecelik uykusuzluk buna değer. Senin de dediğin gibi fakir teklifi kabul etmiş. Gel zaman git zaman padişah ölmüş, cenazeyi kabristana götürüp derin bir mezarın içine koymuşlar. Dualar okunmuş, vasiyeti gereği fakiri mezarın başında oturtmuşlar. Bekle bakalım burada sabaha kadar demişler. Adamcağız değneğini koltuğunun altına koyar ve beklemeye başlar. Yoksa padişah mezardan mı kalkacak? Hayır derken güneş batmış, akşam olmuş, gece bütün ağırlığıyla kabristanlığın üzerine kapkaranlık bir örtü gibi serilmiş. Kabristanlık hem karanlık hem de sessizmiş. Etrafta çıt yok. Rüzgar uzun servilerin dalları arasından soğuk soğuk eserken adamı almış mı bir korku? Sabaha da epey var, beklemeye başlamış. Ne yapsın, sarayın hazineleri kendinin olacak. Ben olsam oradan kaçardım. Biraz daha zaman geçince bizim fakir bir de ne görsün? Yoksa etrafı hortlaklar mı bastı? Hayır, gelenler gökten inen sorgu sual melekleri. Ah tabii ya, nasıl unuturuz? Melekler yere doğru yavaş yavaş inmeye başlarken bir de bakmışlar ki mezarın başında bizim fukara boynunu bükmüş oturuyor. Melaikeden biri diğerlerine seslenmiş. Bu taze mezarda yatan mevta zaten bizimdir. Ama başında oturan bu garibe yaklaşalım da onu sorgulayalım. Diğer melaikeler de bu öneriyi hemen kabul etmişler ve başlamışlar fakiri sorgulamaya. Söyle bakalım ey Ademoğlu, bu dünyada neyin var neyin yok? Adam kekeleyerek cevap vermeye çalışmış. Hiçbir şeyim yok. Ne evim, ne barkım, ne de mülküm var. Paran da mı yok? Yoktur. Hayır, senin mutlaka bir şeylerin vardır. Anlat, durma, konuş. Yok dedim ya size. Sadece şu bastonum var. Başka hiçbir şeyim yoktur. Ha, bir bastonum var demek ki. Peki söyle bakalım o bastonu nereden aldın? Öbür melekler de bir bir arkaya sorgulamışlar adamı. Sorgulama gece yarısından sonra da devam etmiş. Neredeyse güneş doğacak. Hep soru, hep soru. Söyle bakalım, bu bastonu nereden aldın? Nasıl aldın? Kimden aldın? Kaç paraya aldın? Neyle aldın? Niye aldın? Haram parayla mı aldın? Helal parayla mı aldın? Hediye mi aldın? Rüşvetle mi aldın? Niçin aldın? Ne maksatla aldın? Bizim fakir bıkmış, usanmış bu sorulardan ve arkasına bakmadan mezarlıktan kaçıp gitmiş. Biraz sonra da ortalık aydınlanmış. Adam, bir tahta baston için bu kadar sual sorulursa, ya hazineler için neler sorulur deyip köşesine çekilmiş ve bir daha asla şikayette bulunmamış. Doğru söyledin. Hani ne demişler? Lütfun da hoş, kahrın da hoş diye. Genç sufiler, namazdan önce ne makam bıraktınız, ne mevki, taliptiniz halifeliğe kadar. Şimdi kahır da, lütuf da Allah'tan diyorsunuz. Anladınız mı hiçliğin hesabını? Aşk yolundaysanız dünyadan size ne? Dünya perestseniz benim işimden, nereden geldiğimden, ismimden, cismimden size ne? Diz üstü oturan dervişler hafif bir esintide yıkılacak kadar hayret içindeydiler. Hayret makamına har içinden gidildiğini nereden bileceklerdi ki? Rüzgara gerek yoktu. Şems sohbeti ile onların içindeki çürük dalları teker teker kırıp yıkıyordu. Ben de size bir soru sorayım. Az önce hepimiz ibadetteydik. Namaz mı sizi kıldı, siz mi namazı bilmiyorum. Ancak soru şu. Cenneti mi tercih edersiniz, cehennemi mi? Bu da soru mu şimdi? Tabii ki herkes gibi biz de cenneti tercih ediyoruz. İbadet etmemizin nedeni de bu ya. Cennet ya da cehennem fark eder mi muradınız cemalullah ise? Ben cehennemi tercih ederdim. Nasıl olur? Cümle alem cennet için ibadet ederken sen ne diye cehennemi tercih edersin? Hazreti Allah sadece cennette midir? Cennet olmasaydı bizler Allah'a ibadet etmeyecek miydik? Ya niçin ibadet edelim? Bak, keşke herkes cennete gitse de girmeyecek olan bir ben kalsam. Böylece günahkarların işlediği günahları üzerime alıp tek başıma ben cehenneme girsem. Peygamber torunlarına Ehli Beyt denildiğini duymuşsunuzdur. İşte bu torunlardan Cafer Sadık Hazretleri bir gün yakınlarına şöyle buyurmuştur. Cehennem korkusundan ibadet edenler köle, cennete girip ödül kazanmak isteyenler ise tacirdirler. Asıl olan ibadet, Allah'ın emrini hiçbir karşılık beklemeden yerine getirmektir. En makbul ve muteber ibadet budur. Ama nerede sizde bu feraset? Biz bu dünyada selamet, ahirette de rahmet dileriz. Ya siz ne yaparsınız? Çok yanlış söyledin. Dünyada selamet, dünyayı terk etmekle olur. O halde ne dileğin vardır bu dünyadan? Neden diyar diyar dolaşırsın? Yüce Rabbimizin cemaliyet denizinde boğulmaktan gayri bir dileğim yoktur. Allah'a yakın olayım, onsuzluğa uzak. Dervişlerden biri sordu. Allah'a yakınlık nasıl olur? Dünyada da, ahirette de Allah'tan başka sevgili aramamakla. Vah o zaman bizim perişan halimize. Vah vah, senin çektiğin o sözde kalan azıcık vah sözüne. Ta gönülden bir vah demiş olsaydın, acaba bu dünyada yaşayabilir miydin? Biz galiba tam bir gaflet içindeyiz, dedi dervişlerden biri. İyi dersin, baksana şu üstümüzdeki semaya, şu altımızdaki toprağa. Bulut ve rüzgar, güneş ve toprak sadece ve sadece sana bir dilim ekmek için uğraş veriyorlar. Bunu niçin yapıyorlar bilir misin? Sen bu lokmayı gaflet içinde yutmayasın diye. Eğer bakarak değil, görerek o bir dilim ekmeği yersen, hamdın anlamını daha iyi anlarsın. Hakikate ermenin yolu gizliden özele geçiştir. Sır budur. Sırra yolculuk eden yüz gözünü terk eder. Yürek gözünü açar ki gölgeler ve sislerden sıyrılıp esası görebilsin. Ben burayı pek anlayamadım dedi bir derviş. Daha açık anlatayım öyleyse. Sen ömrün boyunca hiç ayran içtin mi? İçtim. Peki içtiğin ayranın içinde ne vardı? Su ve yoğurt vardı. Suyu bırak. Yoğurdun içinde ne var? Süt var, maya var. Mayayı bırak. Sütün içinde ne var? Yani sütü yapan kim? Kuzu. Peki kuzu sütü nasıl yaptı? Ot yedi, ot kuzu da süt oldu. Güzel söyledin, ot nereden geldi? Topraktan. Bunu da iyi dedin, ot topraktan nasıl çıktı? Yağmur suyu, tohum ve toprak ot yaptı. Eksik dedin, bir daha düşün. Su, toprak ve tohum. Bir de güneş ışığı. Şimdi oldu. Suyu, toprağı ve tohumu bırak, güneşi al. Aldım. Demek ki içtiğin ayranın özü, aslı, hakikati, güneş ışığıymış. Evet, aynen öyle. Demek ki öyle ayranda gizli olan, yani batın olan güneşin nuru imiş. Şimdi anlaştık mı? Evet, doğru söylersin. İşte Allah'ın zahir ve batın isimlerinde buna benzer şekilde düşün. Ben sana anahtarı verdim. Sen nasıl bu yola girdin? Ne yaptın da şeytanını alt ettin? Anlatayım dedi Şems. Sonra biraz gülerek, biraz da kısık bir sesle. Siz yaşlarda bir gençtim. Bir gün şeytan yanı başıma geldi ve bana sordu. Bugün ne yemek yiyeceksin? Cevap verdim. Kendi etimi yiyeceğim. Şeytan şaşırdı. Tekrar sordu. Peki bugün ne giyeceksin? Aynen cevap verdim. Kefenimi giyeceğim. Şeytan daha çok şaşırdı ve son bir ümitle sordu. Peki söyle bakalım bu akşam nerede yatacaksın? Hemen cevabı yapıştırdım. Kendi mezarımda. Şeytan benden uzaklaşırken şöyle mırıldandı. Seninle de bir şey konuşulmaz ki. Az önce tecellilerden söz ettin. Bunu biraz daha açar mısın? Dedi bir derviş. Bak şimdi dedi Şems. Sonra tekrar teker özlü cümlelerle anlattı. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, bu yer, bu gökler, özetle tüm kainat, ilahi sıfatların tecellilerinin birleşmesinden oluşmuştur. O halde çevremizde gördüğümüz ya da göremediğimiz bütün varlıklar, ilahi esmaları, yani Allah'ın isimlerinin birini, birkaçını veya bütününü paylarına düştüğü kadar nasiplenmişlerdir. İnsan bu isimlerin kendi yaratılış istidadına göre hepsini kendi üzerinde az ya da çok toplamıştır. İnsan güler, ağlar, sever, nefret eder. Bu zıt kutupların insanda toplanmış olması nedeniyle insanda rahmet de vardır, öfke ve gazap da. Onun için insanda lütuf ve kerem de açığa çıkabilir, hiddet ve kin de. Onda hilm ile hışım duyguları her zaman dalgalar gibi gelgitlerle ruhunun derinliklerinde bir belirir, bir kaybolur. İşte bunlara tecelli denir. Ancak bu sıfatların tecellileri insandan insana sonsuz bir farklılık gösterir. Başka bir deyişle insan sayısı kadar farklı olan karakter, huy ve mizaç, işte bu tecellilerin değişik oranda birbirleriyle karışımından oluşmuştur. Nasıl ki çeşitli boyaların karışmasına farklı renkler, değişik desenler, benzemez tonlar meydana geliyorsa, insan da yaratılışındaki bu özelliği ile değişik isimlerin tecellilerine maruz kalmış ve bu isimlerin tasarrufu altında kaderi belirlenmiştir. Yüce Allah'ın Latif isminin tecellisiyle bütün bu evren olmuş, oluşmuş, düzene girmiştir. Yani mahlukatın hiçbiri hak ederek, bedel ödeyerek var olmuş değildir. Varlıkların fani, ölümlü ve izafi, yani göreceli vücutları tamamen Allah'ın bir hibesidir ki biz buna ilahi mevhibe adını veriyoruz. Anlaşıldı mı? Şems anlattıkça hayret ve hoşnutluk içerisinde kalan dervişlerden bir tanesi yanındaki arkadaşına fısıltı ile "Allah Allah, neredeyse nefes alamayacak hale geldi. Bu ne müthiş bir züht ve takva örneği," dedi. Şems söyleneni duydu ve o gence bakarak "Yine yanlış söyledin derviş. Senin nefesin kesilmesin. Herkesin bir ömür boyu aldığı nefes kadar Hakk'a giden yol vardır. Her nefes Allah'a giden yol olduğu için her nefes alıp verişte sufiler tıpkı bir seyyah gibi yol alırlar. Aslına bakacak olursanız yol birdir. Fakat her adım yolun sonuna ulaşmaya neden olduğundan her adım atışta ilerlemiş olursun. Eğer nefesini boşa harcarsan gününü gereği gibi değerlendiremezsin. Ne günü? Ay, yıl ve nihayet tüm bir ömür heba olur gider. Arifler bulundukları makamda müşahede zevki ile mest olduklarından her nefeste iki bayramı kutlarlar. Biri nefes alırken, öbürü de nefes verirken. Dervişlerden biri heyecanla atıldı. Peki, hiçbir nefesi boşa harcamadan her nefeste bayram halini yaşamak mümkün müdür? Neden olmasın? Hazreti Peygamber cennette bulunan bir grup insan ile Allah arasındaki bir nefeslik müddet için bile olsa hiçbir perde yoktur diye buyurmuştur. İşte büyük veliler sürekli olarak Hakk'ı müşahede etmenin verdiği haz ile dopdoludurlar. Çünkü onlar Kabe-i Kavseyn, Necm Taksim 9 makamına ulaşmışlardır. Bu yüzden arif olan kimsenin nefesi tesbih, uykusu ibadet sayılır. Onlar gaflet için değillerdir. Her zaman uyanıktırlar. Başka bir derviş bilgiç bilgiç itiraz edecek oldu. İyi ama Hazreti Peygamber insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar dedi. Bu hadis sahih değil midir? Şems merhamet dolu gözlerle bu dervişe uzun uzun baktı ve tane tane konuşmasını sürdürdü. Burada söz konusu edilen şahıslar normal insan kalabalıklarıdır. Bu söz onlar için ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber'in her sözü değişik makamlarda bulunan kişilere birer öğüttür. Hadisleri buna göre anlaman gerekir. Oysa Peygamber'in izinde yürüyen, Allah'ın isim ve sıfatlarını kendisine rehber edinen, mutlak ve mukayyet hidayetini kendi nefsinde birleştiren öyle zatlar vardır ki, onlara insanı kamil derler. Onlar için şu sarsıcı ayet geçerlidir. Düşe kalka yürümekte olan bir kimse mi, yoksa doğru yol üzerinde düpedüz yürüyen kimse mi daha çok hidayete erer? Mülk Taksim 22. İnsanı kamiller tam anlamıyla Allah'ın ahlakı ile ahlaklanarak bu anlamlı hadisin gereğini yerine getirmişlerdir. Kimdir bu insanı kamiller diye sordu bir derviş. Ben hariç herkes. Bu cümleyi söyledikten sonra Şems buruklaştı, yutkundu, içini bir hüzün kaplamıştı. Kamil insan denince onun aklına kamil dostu Mevlana'sı geldi. Onu ne kadar özlediğini hatırladı. Hüznü bundandı, daldı derin derin. İçinden, acaba hamuşum ne yapıyordur şimdi? Hasta mıdır, sağlığı nasıldır? Diye meraklı düşüncelerdeydi. İç çekişin acımtıraklığı ile epeyce bir süre sessiz kaldı. Dervişler onun bu haline anlam veremediler. Sessizliği bir derviş bozmak istedi. Peki, bizler bu kamil insanları nasıl tanıyacağız? Bilesiniz ki insanı kamil, hakikate ermiş kişidir. Kamil insanı öğrendiysen, şimdi şunu iyice kafana sok ki, onlar hangi isimle anılırsa anılsınlar, hepsi doğrudur. Kamil insana muhibbi, dost, mürşit, şeyh, önder, hadi, kutup derler. Onlar cihanı gösteren bir kadeh demek olan cam, cihannuma diye de anılırlar. Dünyayı gösteren ayna, ab-ı hayat içmiş Hızır, kuş dilini bilen Süleyman diye de zikredilir. Bu kamil insan, bu her hal ve zamanda yeryüzünde bulunur. Sayıları fazla da olmaz. Dünyada alimler, arifler çoktur. Ama her biri başka mertebelerde bulunur ve hiçbiri kamil insanın düzeyine erişemez. Kamil insan aşk makamına vasıl olmuş aşıktır. İnsanı kamil dünyadan ahiret alemine göç edince onun yerini bir başkası doldurur ve artık o kamil insan unvanını kazanır. Bu alemin tümü içi dolu bir hokkaya benzer. Mevcudatın hiçbirinin ne hokkadan haberi vardır ne de kendinden. Ancak insanı kamillerin her şeyden haberleri vardır. Onların içinde bulunduğumuz bu milk aleminden, ötesindeki melekut aleminden, onun da ötesindeki lahut aleminden ve hepsini içine alan ceberut aleminden bilgileri vardır. Konunun özetinin özeti şudur. İnsanlar bu kainatın özünün özüdür. Bu sözümü unutmayın. Bu alemde görünen ve görünmeyen her ne varsa insanı kamilin nazarı altındadır. Bizler insanı kamili çok duyduk, çokça işitmiştik ama velakin onun bu kadar geniş manasını bilmezdik. Tabii bilmezdiniz diye cevapladı Şems. Sonra devam etti. Daha bitmedi diyeceklerim. Bakın kamil insan dünyayı düzene sokmaktan, halk arasında doğruluğu yaymaktan, insanlar arasındaki fitne, fesat, dedikodu ve her türlü kötü alışkanlık ve adetleri silkip atmaktan, bunların yerine iyi kurallar koymaktan, insanları Allah'a davet edip onun azametini, büyüklüğünü ve tek oluşunu bildirmekten geri kalmazlar ve bilirler ki insanların birbirlerine şefkatli davranmalarından söz etmekten daha güzel bir ibadet yoktur. Çünkü onlar Hazreti Peygamberimizin ifadesindeki Müslüman eliyle ve diliyle Müslümanları incitmez, desturunca incinirler ama incitmezler. İyi söylersin de az önce Peygamberimizin Müslüman tarifini yaptın. Artık Peygamberimiz hayatta değil, belki yeni tanımlar, yeni tarifler gerekli olabilir Hazreti Peygamber öldüğüne göre. Şems birdenbire parladı, sesinin tonunu gürleştirerek, ''Bu ne biçim laf? Sakın ha bir daha yüce peygambere ölü demeyin.'' ''İyi ama niçin? Sen ne laf anlamaz dervişsin?'' ''Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.'' Enbiya 107 ayeti Hazreti Peygamber için ifade edilmemiş miydi? ''Evet, hatırladım.'' İyi ki hatırladın. Hazreti Peygamber ahiret alemine intikal ettikten sonra bu rahmet sönüp yok mu oldu? Hayır. O halde Hazreti Peygamber bu alemden ayrılıp ahirete teşrif ettikten sonra bu rahmet aynen devam edecek. Onun rahmeti, bereketi, feyzi ve şefkati her yeri kuşatmış olan geçerliliğini koruyacaktır. Tamam mı? Evet, doğru. Zaten aksi olması, yani rahmetin kısa bir zaman aralığında sürüp gitmesi, sonradan kaybolması düşünülemeyeceğine göre bu rahmet Hazreti Peygamber zamanında vardı. Şimdi bugün de vardır. Bundan sonra da kıyamete kadar devam edecektir. Öyle değil mi? Haklısın. Peki Yüce Peygamber daha doğmadan önce de bu rahmet yok muydu? Dervişler suspus olmuştu. Şems'in gece karası gözleri iyice büyümüştü. Niye susarsınız? Düşünsenize. Tabii ki rahmet vardı. Rahmetin anlamını, alanını ve sürekliliğini bir kere daha düşünün. Kısıtlı, sınırlı ve dar bir zaman dilimine sıkışıp kalmış bir rahmet olur mu? O halde Yüce Peygamber'in rahmeti her hal ve zamanda, daha kainat kurulmadan, mahluklar yaratılmadan önce de vardı, var olmaya da devam edecektir. Buna göre rahmet sahibine hiç ölü denir mi? Zaten şehitlere ölü demeyiniz diye bir ayet varken niye Hazreti Peygamber'e ölü diyelim diye bir başka derviş söze karıştı. İyi dedin dedi Şems. Peki Peygamberimiz ahirete intikal etmiş olduğuna, Kur'an ve sünnet de elimizde bulunduğuna göre insanı kamillerin görevi ne ola ki? İşte şimdi esas konuya geldik. Her ne kadar elimizde Kur'an ve sünnet gibi iki temel direk varsa da İnsanı kamiller, Hazreti Peygamber'in varisleri olduklarından, onun adına söz söylemeyi görev bilirler. Zira Yüce Peygamber vasfeder, veli dediğimiz insanı kamiller de keşfederler. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler insanlığa gerekli daveti yapmışlar, kalanını da velilere ve ariflere bırakmışlardır. Allah'ın rahmeti tüm yaratıklara yaygın olduğu halde, Hazreti Peygamber'in rahmeti tüm talip olanlaradır. Ne mutlu onların izinden gidenlere. 7. ayrımın sonu, sayfa 95.